Ayrım 3.
O bizim evladımız Şakir Bey. Beğensek de beğenmesek de oğlumuz o bizim. Öyle diyordu annesi. Cevat Aliye'nin de sevgili ağabeyi idi ve babasının ona neden bu kadar kızdığını, Haşim davranmasının sebebini bir türlü anlayamıyordu. Garip bir adamdı babası. Hep odasına kapanıp sürekli bir şeyler yazan, yüzü ender gülen, mahzun ve yaşlı bir adamdı. O gün Cevat'ı karşılamak için iskeleye Şakir Paşa ve Sarı Hanım'ın dışında bütün köşk halkı indi. Cevat annesini, kız kardeşlerini ve küçük yeğenini eli kolu hediyelerle dolu gelmişti. Babasına el yazması İtalyanca kitaplar getirmişti. Bu pahalı hediyelerin tümünün parasını Şakir Paşa'nın cebinden çıkacağını hiç aldırmadan köşkteki aşçıyla bahçıvana kadar kimseyi unutmamıştı. Babası ona fena halde içerliyor olabilirdi ama Cevat gerçekten de tüm ailenin sevgilisiydi. Akşam özenle hazırlanmış sofraya geleneksel yerlerini alarak oturdular. Her zamanki gibi kolalı keten örtünün serildiği sofranın en başında Şakir Paşa, sağında ablası Sare Hanım, solunda karısı Sare İsmet Hanım, halanın yanında en büyük kız Hakkiye, Sare İsmet Hanım'ın yanında Hakkiye'nin kocası Emin Bey, Hakkiye'nin yanında Cevat ve yaş sırasına göre diğer çocuklar. Masanın en sonunda o gecelik geç yatmaya özel izinli Süreya, Mutarra ve çocukların Fransız ve Alman dadıları oturuyordu. Hakkiye, Emin Bey ve Ayşe anneleri tarafından yemek boyunca baba oğlun muhtemel bir çatışmasını önlemeye tembihliydiler. Bu yüzden pek konuşkan olmayan Hakkiye ile Ayşe bıcır bıcır hiç durmadan konuşuyor, Emin Bey de askerlik anılarını naklediyordu. Mecliste büyükler varken gençlerin bu kadar gevezelik yapmasına alışık olmayan Sare Hanım'ın yüzü bir karış asılmıştı. Söz bir ara döndü dolaştı, Ayşe'nin bir ay sonraki düğününe geldi. "Artık o eski düğünler kalmadı," dedi Sare Hanım. Memleket kan ağlarken öyle davul zurna düğün yapılması yakışık almaz. Hakkiye'ye ne yapıldıysa Ayşe'ye de yapılmalıdır dedi Sare İsmet Hanım. Çocuklarımın arasında ayrı gayrı istemem. Mesele o değil dedi Sare Hanım. Hakkiye evlenirken Balkan halde henüz başlamamıştı. Selanik'teki mülklerimizi de kaybetmiş değildik. Sare İsmet Hanım yine dudaklarını ısırdı. Şu görümcesi onların en hususi meselelerine bile karışırdı. Düğünü yapacak olan kendileri, parasını verecek olan kendileri, evlenecek olan onların kızı. Sare Hanım'a da ne oluyordu? Afyon'daki çiftliğin mahsulünün değerlenmesi için yaz sonunu erteledim düğünü dedi Şakir Paşa. Mahsulüyle toplansın. Eylül çıkmadan bir bahçe düğünü de küçük kızıma yaparım inşallah. Ayşe yanakları kızararak önüne baktı. Dede bana da bahçe düğünü yapar mısınız dedi Süreyya. Senden önce teyzelerin var. Hele onları bir baş göz edelim. Hem bakalım ben senin düğününe kalır mıyım dedi Şakir Paşa. Ben yaşlıyım Süreyya. Sen evlenene kadar gitmiş olurum. Nereye dede? Dedemi eskiliği için eskiciye verirler dedi Mutarra. O nasıl söz dedi Sare İsmet Hanım. Cennete dedi Sare Hanım. Cennet bizim burada ya dedi Süreyya. Bizim bahçemiz cennetmiş. Doğrudur dedi Cevat. Annemin sayesinde elleri dert görmesin. Sare Hanım duymazlığa geldi. Dedim dedi Süreyya. Siz odanızdan hiç çıkmıyorsunuz. O yüzden eskimezsiniz korkmayın. İnsanlar gezip tozmakla eskiyorsa o zaman Cevat dayın benden çok daha önce eskiyecek Süreyya dedi Şakir Paşa. Herkes güldü ama Süreyya hiçbir şey anlamadı. Sen saçmalamaya başladın belli ki uykun geldi dedi Hakkiye. Küçük kızını çekeliye çekeli iskemlesinden kaldırdı yatırmak için. Yardım dileyen gözlerle Aliye'ye baktı Süreyya. Aliye yeğenine göz kırptı. Bu sen şimdi git ben birazdan yanına gelirim demekti. Özel işareti alınca fazla direnmedi. Annesinin elini tutup kalktı çocuk. Herkes iyi akşamlar diledikten sonra Hakkiye'nin peşi sıra uslu uslu yürüdü. Bu çocuk büyüyünce adam olacak dedi Sare Hanım Süreyya'nın arkasından. Ben adam olacak çocuğu şıp diye anlarım. Sare İsmet Hanım görümcesinin yine böyle bir masa başında verdiği bir başka fetvayı hatırladı canı sıkıldı. En küçük kızı Aliye'nin Süreyya'nın yaşlarındayken sofrada kıpır kıpır kıpırdanması üzerine bu kız cinli gibi bir saniye yerinde duramıyor. Adam olsun istiyorsanız ona sıkı disiplin uygulamanız lazım. Yoksa sizlere çok çektirir demişti görümcesi. Cevat'ın İtalya'dan dönüşünü kutlayan akşam yemeğinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti. Ev halkı yavaş yavaş Ayşe'nin yaklaşan düğününün heyecanı içine girmekteydi. Sare İsmet Hanım büyük kızlarıyla her gün moda dergileri inceliyor, Ayşe'nin geleneği üzerine görüşler belirtiyordu. Balkan Savaşı dolayısıyla Hakkiye'ninki gibi kalabalık ve görkemli olmayacaktı düğün. Örneğin salt heyeti getirilmeyecekti, fener alayı düzenlenmeyecekti. Ama neresinden bakılırsa bakılsın, davetlileri 100 kişinin altında tutmaya imkan yoktu. Şakir Paşa konağının kadınları arasında en sakin duran gelin namzeli Ayşe'ydi. Sanki evlenecek olan sen değilsin. Ne bu halin abla demişti Fahri Nisa. Yüzünden düşen bin parça. Naz yapıyor demişti Hakkiye. Abla Ahmet Bey'le evlenmek istemiyor musun yoksa? Eğer öyleyse bence açıkça söylemelisin. O nasıl söz Nisa? Niçin istemesin? Nesi varmış Ahmet Bey'in? Aslan gibi adam. Belki o beğenmedi, belki içi sevmedi. Nasıl sözler bunlar böyle? Biz aklımızdan bile geçirmedik annemizin babamızın seçimine karşı gelmeyi, dedi Hakkiye. Ama zaman değişiyor abla. Avrupa'da genç kızlar eşlerini kendileri seçiyor. Ne yazık ki her geçen gün yeni icatlar çıkıyor. Hakkiye bir ablanın değil bir annenin edası içindeydi. Burası Avrupa değil kızım. Burada eşlerimizi ailelerimiz seçiyorlar ve ne de iyi ediyorlar. Ayşe ablamın eşini sadece babam seçti bence tek başına. Olabilir. Babam asker damat seviyor. Ne var bunda? Sari halam diyordu ki babam isteseymiş sizlere soylu ve varlıklı ailelerden koca bulunabilirmiş. Bahru Nisa, ne biçim konuşuyorsun sen? Haddini aşıyorsun. Babam bana inşallah asker koca seçmez. Bak Nisa, babamız çok tecrübeli ve akıllı bir insandır. Kızlarını Osmanlı ailelerinin o dejenere olmuş süple ve şımarık paşazadelerini seçmemekle çok isabet etti. Sen değil miydin dünya değişiyor diyen? Ayşe ile benim eşlerimiz kendi kendilerini yetiştirmiş şerefli, çalışkan genç erkeklerdir. Ben halimden memnunum. Ayşe ileride çok sevecek kocasını. Nikahta keramet vardır. Hakkiye bunları söylerken hafifçe dalıyordu gözleri. Nikahtan önce ta uzaktan tek bir kere gördüğü kocasıyla baş başa kaldıkları düğün gecesini hatırlıyordu. Hiç tanımadığı, hiç bilmediği, en az kendisi kadar heyecanlı ve şaşkın esmer genç adam odalarına çekildiklerinde ceketini çıkarmış, kemerini çözmüştü. Hakkiye'nin kulakları uğulduyordu. Yatağın kenarına oturmuş, beklemişti. Namaz seccadesine yürüyen kocası namazını kıldıktan sonra seccadeden alnına yapışmış pullarla karşısına gelip durduğunda bir kahkaha fırlamıştı Hakkiye'nin dudaklarından. Şaşkın şaşkın bakmıştı kocası. Emin beyefendi, alnınıza pullar yapışmışsa... Kara kaşlarının üstündeki pulları almak için elini uzatmıştı usulca. Ama sinirleri boşalmış olduğundan kendini tutamıyor, sürekli gülüyordu. Elindeyi de gülmeye başlamıştı. Ancak o zaman görmüştü kocasının beyaz muntazam dişlerini. Ama Ahmet Bey ne keman ne piyano çalıyor ne de lisan. Fahri Nisa ablasının yüzündeki nahoş ifadeyi görünce cümlesini tamamlamadan sustu. Besbelli bir zevzeklik etmişti. Hakkiye'nin kocası Emin Bey ile Ayşe'nin nişanlısı Ahmet Bey, iyi yetişmiş gençler olmakla birlikte Şakir Paşa ailesinin eğitimine ve dünya görüşüne oldukça yabancı, orta sınıftan gelme ordu mensuplarıydılar. Hakkiye evliliğinin en başında Halıcıköy'de kocasının ailesiyle birlikte oturmaya çalışmış ama yaşam tarzları çok değişik olduğu için yeni ailesine intibak edememişti. Kocasının evinde ne kitap okunuyor ne müzik çalınıyordu. Kadınlar ve erkekler ulu orta bir arada oturmuyorlardı. İçi sıkıldığında ya da bir eksiği olduğunda çarşafına sarılıp dışarı çıkması bile hoş karşılanmıyordu. Hakkiye bu hayatı ancak 9 ay tahammül edebilmiş, sonra kalkıp kendi ailesinin yanına yerleşmişti. Ama küçük kardeşini azarlarken yaşadıklarını unutmuş görünüyordu. Kardeşleriyle konuşurlarken yanlarına gelen annesini, bu küçük kızları çok şımarttık biz anneciğim dedi. Kendilerine mahsus fikirleri var küçük hanımların. Sari İsmet Hanım iki büyük kızıyla iki küçük kızının arasındaki çekişmelere alışıktı. Cevap vermedi kızına. Babanız haftaya Afyon'a gidecek Hakkiye dedi duymamış gibi. Eğer Emin Bey'in o hafta nöbeti yoksa Cevat'la Suat'la onunla birlikte gitsinler diyorum. Yalnız bırakmasınlar babalarını. Lala'ya da haber verelim dedi Hakkiye. Aa elbette. Lalasız olur mu hiç? Aralarında hesap işlerinden en iyi anlayan o dedi Sari İsmet Hanım. Biz de yavaş yavaş gelinlik seçimimizi yapalım artık. Şu mecmuaları al da çardağa gidelim. Ayşe orada bizi bekliyor. Ben de geliyorum dedi Nisa. Gel ama lafa karışma ki de bir. Fikirlerini kendine sakla emin Nisa dedi Hakkiye. Neden? Çünkü sen hala çocuksun. Hem dersin yok mu senin kuzum? Pazartesi okula geri dönüyorsun. Senin yerinde olsam Fransızcamı çalışırdım dedi Hakkiye. Bahru Nisa annesiyle birlikte bahçeye doğru yürüyen büyük ablasının arkasından dilini çıkardı. Chopin'in Fantasy Impromptu'sunun insanın içini açan melodisi çalınan bir şelalenin sesi gibi yayıldı bahçeye. Süreyya koşa koşa Ayşe teyzesinin piyano çaldığı odanın penceresinin altına gitti. Nefes almaya korkarak bekledi. Ayşe ne zaman piyanoya otursa Süreyya için zaman dururdu. Orada karıncalar var, ezme karıncaları, buraya gel diye seslendi annesi. Nisa ile Aliye'nin vapuru birazdan gelecek. Onları karşılamaya gitmek ister misin? Aa, hafta sonu mu geldi? Çocuk henüz haftanın günlerini idrak edecek yaşta değildi. Ama hafta sonu denen zamana birkaç gece daha var gibi gelmişti. Aliye okula gittikten sonra bir elinin parmakları kadar gece geçerdi. Sonra Aliye ve Nisa okuldan gelirler, hafta sonu denen günler boyunca onlarla adada olurlardı. Nisa'nın gelişi pek umurunda değildi. Ama onunla birlikte azan, eşeğe binen, bahçeyi talan eden Aliye'yi dört gözle beklerdi Süreyya. Hakkiye kızının zekasına şaşarak hafta sonu gelmedi ama deden bir yolculuğa çıkıyor. Babalarına veda etmeleri için okuldan izin alındı dedi. Pek bir şey anlamadı Süreyya. Önemli olan Aliye'nin gelişiydi zaten. Zıp zıp zıplayarak evet evet diye bağırdı. Onları karşılamak istiyorum. piyanoyu unutup annesinin peşinden koştu. Kapanır bir devrin kadınlarına görkemli bölüm, yaz bahçelerinde hoyrat bir rüzgardır ölüm. Şakir Paşa uzun bir yolculuk addedilen Afyon seyahati için kızlarına, gelinine ve karısına küçük ayrılık armağanları almıştı. Sarı İsmet Hanım da ta İstanbul'a kadar inmiş ve Beyoğlu pastanelerinden kocasına ve oğullarına yolluklar hazırlamıştı. Paşa o akşam okuldan vedalaşmak için getirilen kızlarıyla birlikte ön salonda oturarak Ayşe'nin piyanosunu dinledi. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra bütün aile hep birlikte yola dökülüp iskeleye kadar yürüdüler. Lala arkalarından bavulları taşıyan hamallarla birlikte geliyordu. Vapura binmeden önce Şakir Paşa başındaki hasır şapkasını eline alıp sırasıyla eşini, kızlarını ve torunlarını öptü, ailesini damadı Emin Bey'e emanet etti. Oğullarıyla vedası uzun süren karısını ikaz ederek vapura atladı. Sarı İsmet Hanım son anda koskoca paşa ile oğullarına göz kulak olması için Lala'ya seslendi. Süreyya annesinin eline tutuşturduğu tiril tiril keten mendili köpükler çıkaran vapurun arkasından ince kolları yorgun düşene kadar salladı. Vapurun üst güvertesindeki Cevat ve Suat Bey'leri de ona el sallıyorlardı. Genç adamlar uzaklaşan vapurda birer nokta gibi kaldıktan sonra annenin peşine takılıp küçük bir kuzu gibi hopluya zıplaya evine doğru koştu. Ne olur anneciğim ben de onlarla gideyim diye yalvarıyordu Süreyya. Ben de plaja gitmek istiyorum. Olmaz bir tanem. Ben yanında yokken denize gidemezsin. Ali'ye bana bakar. Tam buldun. O kendine bakmaktan aciz. Nisa teyzem bakar. Mürebbiye. Hah işte o bakar. Olmaz dedim Süreyya. Böyle tutturduğun zaman çok kızdığımı biliyorsun. Susmazsan cezaya koyacağım seni. Süreyya ağlamaya başladı. Çabuk odana çık. Bir saat boyunca bahçeye inmeyeceksin diye bağırdı Hakkı'ya. Sonra da sürü sepet ellerinde plaj çantalarıyla denize gitmeye hazırlanan kardeşlerine döndü. Her seferinde aynı kıyamet. Süreyya'ya belli etmeden çıkıp gelemiyorsunuz bu evden diye Fahri Nisa ile Aliye'yi azarladı. Aliye'nin plaj torbası mürebbiyenin elindeydi. Fräulein, lütfen verin kendi çantasını kendi taşısın dedi Almanda diye. İçinde benim havlum da var da. Sizin plaj çantanız yok mu Fräulein? Yok efendim.
Olur mu hiç?
Hanımefendiye söyleyin size bir çanta versin. Herkesin kendi çamaşırı kendi çantasında durmalı. Alman kadın kıpkırmızı oldu. Aliye, nedir o şapkanın üstündeki öyle? Kurdele. Şapkanın kendi kurdelesi var ya.
Ben bir tane daha bağladım abla dedi Aliye.
Hemen çıkart onu. Çok lüks olmuş. Ben böyle seviyorum. Olmaz. Kendimi rezil etmene müsaade edemem. Çıkart onu. Buradan siz fark etmediniz mi?
Ettim efendim. Neden müdahale etmediniz?
Çocuğun kendi kendini ifade etmesini kısıtlamak doğru değildir. Aliye giyimine karar verecek yaşta değil. Rengarenk kurdeleleri eşarpları çok seviyor. Onları kullanmasının kimseye bir zararı yok.
Hakkı Alman kadınla sonu gelmeyen bir münakaşaya gömekte olduğunu fark etti. Müdahaleci yapısına rağmen nerede durulması gerektiğini de iyi bilirdi.
Zevkli giyinmeyi renk ahengini bu yaşta öğrenmeli. Lütfen bir dahaki sefere daha dikkatli olun dedi ve salona doğru yürüdü. Haziran ayı için alışılmadık derecede sıcaktı hava. Bu anormal sıcakları hep bir yerlere takip ederdi İstanbul'da. İçinde tuhaf bir sıkıntı vardı geceden beri. Sabah kızına ve kardeşlerine gereksiz huysuzluklar yaptığının da farkındaydı. Ayşe'nin piyanosu susmuştu Allah'tan. Hemen onun yanına gidecekti biraz dertleşmeye. Bu dünyada Hakkı'yı en iyi anlayabilen kişi Ayşe'ydi. Neyse ki Ağustos sonunda evlenecek olan kardeşinin kocası da kendi kocası gibi iç güveye giriyordu konu. Hiç ayrılmayacaklardı böylece. Tüm aile hep bir arada mutlu ve nazar değer diye düşüncelerinin sonunu getirmedi. Savaş içindeydiler. Ya kocası cepheye çağrılırsa, ya saadetleri bozulursa? Ayşe'nin piyano çaldığı üst salonun merdivenlerini çıkarken parmaklarını büküp merdivenin tahta trabzanına vurdu tık tık. Bu ailede olabilecek en büyük tatsızlık Cevat ile babasının bitmez tükenmez münakaşalarıydı. O münakaşalarda kızların ve annelerinin araya girmesiyle her seferinde tatlıya bağlanıyordu Allah'tan. O gece Hakkı ve kocası evin erkekleri uzakta oldukları için kendi küçük evlerinde değil köşkte yattılar. Süreyya anneannesinin koynunda uyuyordu. Kızlar odalarına her zamankinden erken çekilmişlerdi. Nedense bir türlü uyku tutmuyordu Hakkı'yı. Bir dalıyor bir sıçrayarak uyanıyordu. Oysa Emin Bey'in yanında muntazam nefeslerle derin bir uykudaydı. Tavşan uykusu uyuduğu için bahçe dışındaki telaşlı ayak seslerini de ilk o duydu. Hangi terbiyesiz gecenin bu saatinde böyle paldır küldür yürüyordu sokakta? Derken kapı çıngırağını işitti. Herhalde sarhoşun biri yanlışlıkla çalmıştı. Orada olmadı. Birazdan kapı hızlı hızlı vurulmaya başladı, fırladı yatağından. Emin Bey de uyanmıştı. Hakkı üzerine giymek için sabahlığını aradı, getirmemişti yanında. Geceliğiyle kapıya yöneldi. Emin Bey yatağında doğrulup başucundaki idare lambasını yaktı. Hayrola Hanım, nereye gidiyorsunuz böyle yarı çıplak diye sordu. Duymadınız mı, kapı vuruluyor. Kapıyı açmak size mi düşer? Girin yatağa, ben bakarım. Homurdana homurdana kalktı, başucunda duran saatine baktı. Gecenin bu saatinde hangi Allah'ın delisi yapıyor bu gürültüyü? Çıktı odadan. Hakkı, kocasının merdivende gücürdeyen ayak seslerini dinledi bir süre. Sonra yatak örtüsünü ikiye katlayıp şal gibi omuzlarını örterek peşinden seyirtti. Birkaç basamak inip aşağıyı dinledi. Bahçıvan da uyanmış, bahçe kapısını açarak dışarıdakileri içeri almış olmalıydı ki birkaç kişinin eve yaklaşan ayak seslerini duyuyordu şimdi. Birkaç basamak daha indi. Trabzanın üzerinden uzanıp baktı. Kapı girişinde bir çift çizme gördü. Savaş mı çıkmıştı yine? Kocasını askere almaya mı gelmişlerdi? Merdivenlerin dibine kadar indi. Üniformalı iki adam, polisler. Bahçıvan elindeki idare lambasını Emin Bey'in elindeki kağıdı okuyabilmesi için yüksekçe tutuyordu. Az ışığa rağmen kocasının yüzünden kanın çekildiğini gördü. Emin Bey önce sendeledi, sonra sofanın ortasındaki masaya tutundu. Polisler önlerine bakıyorlardı. Hakkı üzerinde gecelik olduğunu unutarak sofaya yürüdü, kocasının tam karşısında durdu. Emin Bey zangır zangır titriyordu. Elindeki telgrafı tam karısına uzatırken geri çekti. Ne oluyor dedi Hakkı. Şuraya oturur musunuz lütfen? İskemleyi işaret ediyordu Emin Bey. Verin o telgrafı bana. Emin Bey telgrafı vermedi. Hakkı lütfen sakin olun, oturun şuraya. Oturmadı Hakkı. Yüzü bembeyazdı. Kocası buz gibi olmuş ellerini tuttu ve karısından gözlerini kaçırarak fısıldar gibi konuştu. Bir kaza olmuş. Korkunç bir kaza. Cevat Şakir Paşa'yı tabancayla vurmuş. Öldürmüş babasını. Füreyya birin çocuk uykusunun içinde evdeki konuşmaları hayal meyal duydu. Sabah uyandığında anneannesi yanında yoktu. Yataktan dışarı süzüldü ve parmaklarının ucuna basarak merdivenlerden inmeye başladı. Tüm yatak odalarının kapıları açıktı. Yataklar boştu ve yapılmamışlardı. Böyle bir manzarayı ilk defa görüyordu küçük kız. Bir kat aşağı indiğinde salonun aralık kapısından içeri başını uzattı. Anneannesi yerde dizlerinin üzerine çökmüş, bir öne bir arkaya sallanıyor ve aman Allah'ım diyordu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Tam içeri girmek üzereyken Nisa ve Ali'nin Alman mürebbiyesinin çelik gibi kuvvetli elleri onu omuzlarından yakaladı ve dışarı çekti. Ağır aksanlı Türkçesiyle, siz alın Mayo Füreyya, biz gidecek plaj dedi. Annem beni onsuz gitmene izin vermiyor efendim. Biz hafta gidecek plaj, çabuk olun, haydi. Annem kızar ama. Kadın Füreyya'yı çekeliye çekeliye merdivenlerden aşağı indirdi. Sofada Aliye ve Nisa ellerinde plaj torbaları şaşkın şaşkın bakınıyorlardı. Süreyya daha kahvaltı bile etmemişti. Karnı açtı. Mutfağa doğru eteğinde bir şeylerle koşan Ayşe teyzesini görünce hemen yanına gitti. Teyze, bu dadı beni zorla plaja götürüyor. Annem duyarsa çok kızar. Hem ben dedemle yumurtamı yemedim daha. Ayşe teyzesinin güzel mavi gözleri birer kan çanağını andırıyordu. Eteğine doldurduğu yırtık fotoğrafları küçük kızın görmemesi için eteğini biraz daha yukarı kaldırdı. Neden yok artık dedi. Elbette yoktu. Yolcu etmemişler miydi dedesini ve dayılarını? Babamla yerim o zaman. Babam da yok. Nerede babam? Afyon'a gitti. Sana ne diyorlarsa onu yap Füreyya. Ayak altında dolaşma. Bu sabah yumurta falan yok. Acıkırsan Fulolay'ın plajda size simit alır dedi. Koşar adım mutfağa yürüdü. Şakir Paşa Köşkü'nün çocukları sabahın kör karanlığında apar topar plaja götürülmelerinin nedenini anlayamadılarsa da denize gidiyor olmanın keyfi içinde Alman dadının peşine takılıp yürüdüler. Nisa ve Ali aralarında fısır fısır bir şeyler konuşuyor ama konuştuklarını Füreyya ile Mutarra'ya nakletmiyorlardı. Plajdan akşama doğru çıktıklarında evlerine gitmediler. Birkaç gün kalmak üzere büyük kızlar Sare Hala'nın evini, Füreyya ve Mutarra da Cemal Paşa'nın adadaki köşküne götürüldüler. İç çamaşırlarını ertesi gün lava getirdi. Evlerinde bir sorun vardı. Şakir Paşa hastalanmıştı. Çocuk gürültüsü duymak istemiyordu. O iyileşene kadar gönderildikleri evlerde misafir kalacaklardı. Süreyya birkaç gün sonra köşke döndüğünde Suat dayıyı evde buldu ama dedesini ve Cevat dayısını boşuna aradı. Onlar yoktu. Onları bu köşkte bir daha asla görmeyecekti. Ve adada zaman bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Buhranlı yıllar. Kader sanki Şakir Paşa ailesinin ülkenin dramını müthiş bir ayarlamayla aynı zamanı denk düşürmüştü. Hem Şakir Paşa'nın geride kalan eşi ve evlatları hem de ülke 1914 yılının son aylarında derin bir yeis ve şaşkınlık içindeydi. Osmanlı, vatanın en güzel parçalarını kaybetmişti. Doğu Rumeli'nin, Bosna Hersek'in, Girit'in kaybı, Trablusgarp Bingazi'nin İtalyanlara geçişi yetmezmiş gibi Balkan Harbi'nin sonunda Doğu Trakya'nın dışında kalan tüm Avrupa toprakları elden çıkmıştı. Osmanlı ordusu, 1912 ve 13 yıllarında sürdürdüğü Balkan Savaşı'nın bitiminde başsız bir kalabalık halinde dağılmıştı. Memleket perişandı. Halk kan ağlıyordu. İttihatçılar bir darbin hükümeti el koymuşlardı. İttihatçı paşaların bütün dünyaya meydan okuyan tavırları, kimseyi dinlemeyen kibirli halleri sürerken ülkenin üstündeki kara bulutlar da giderek yoğunlaşıyordu. Bunlar yetmezmiş gibi Ferek, Osmanlı ülkesine ve halkına Balkan Savaşı'ndan yenik çıkmasının hemen ardından bir savaş darbesi daha indirecek, Avrupa devletlerinin 1914'te başladığı Birinci Dünya Savaşı'nın korkunç girdabına Osmanlı Devleti gözü kapalı sürüklenecek ve o girdapta boğularak ölecekti. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 4 yıl sonra 13 Kasım 1918'de düşman filoları İstanbul surlarının önüne demir atıp karaya asker çıkardılar. O günlerde İstanbul adeta iç içe geçmiş birkaç halkadan oluşmaktaydı. En iç halka İstanbul'un Türk ve Müslüman halkıydı. Kan ağlayan bu halk savaşa katılan ve savaştan dönen aç, perişan, işsiz ve yüreği yaralı insanlardan oluşuyordu. Bu insanlar o güne kadar inanmış oldukları değerlerinin teker teker çözülüşüne seyirci kalıyorlardı. Tutunacak dalları kalmamıştı. Kadınlar vaktinden evvel çökmüş, erkeklerin çoğu sakat kalmıştı. Geçim derdi için düğün takıları dahil elde avuçta ne varsa satılmış, heder edilmişti. Çeyiz sandıkları boşaltılmıştı. Kilerler tam takırdı. Müslüman halkın orta ve az gelirli tabakalarında hüsran, umutsuzluk ve çaresizliğin dışında tek bir şey kalmıştı, işgalin yürekleri yakan utanç duygusu. İkinci halkada savaş zenginleri, türediler, azınlık tüccarları, karanlık işlerden köşe dönmeyi bekleyen tirkiler ve dağılan köşklerin, konakların görkemli yaşamlarını sürdürebilmek için her şeyi yapmaya hazır kişileriyle saltanat düşkünleri vardı. Bunlar Pera, Şişli gibi kozmopolit mahalleleri mekan tutmuşlardı. Son halka saraydı.